Ayrım 13, sayfa 203. 9. bölüm. Günler durmadan geçiyor. Ehzer'in kalın duvarları sıcağı serine çeviriyor. Öyle bir ses düzeni var ki koca dershanenin kıyısındaki fısıltı öteki uca gümbür gümbür gidiyor. Daha bir türlü İbni Haldun'la karşılaşamadılar. Seyit Şerif olsun, Mübarek Şah olsun durmaksızın erteliyorlar buluşmayı. Haldun Usta kitabıyla uğraşıyor. Gerekçesi en kalın duvarlardan daha görkemli bir engel oluyor önünde. Ve boynunu büküyor Bedrettin. Ucundan kıyısından duydukları isteğini daha bir biliyor. Yine de bekliyor sabırla. Bu bekleyiş içinde söyleşi kuruyorlar. Ve söyleşi duyuldu mu Ehzer dolup taşıyor. Bir öğle sonrası. Seyit Şerif, Mübarek Şah ve Bedrettin bir üçgen biçiminde oturmuşlar. Sürdürdükleri tartışmanın derinliğine dalıp yitmişler sanki. ''Tanrı sizi bir damla sudan yarattım buyuruyor.'' dedi Mübarek Şah. ''Bu söz bize ilk yaratılışın ipucunu vermektedir.'' diye yanıtladı Bedrettin. ''Arayıp bulmamız, bilim gözüyle gerçeği aydınlığa çıkarmamız için.'' ''Yaratılış söz konusu olunca çamura gitmek gerekmez mi?'' diye atıldı Seyit Şerif. Ve sözünü bitirmeden ayağa dikildi saygıyla. Mübarek Şah da onu izleyince bir küçük duraksamadan sonra Bedrettin de kıpırdandı yerinde. Geleni izledi tanımak istercesine. Çok ince keten görüntüsünde sade bir ipekten kaftanı, uzunca boyu esmer teninde ak sakallarıyla ilk bakışta saygı uyandıran yaşlı biriydi gelen. Yanlarına değin yaşlılığından umulmaz bir çeviklikle sokuldu. ''Öğrenciler, görkemli bir tartışmaya daldığınızı haberlediler, yararlanalım.'' dedik. Seyit ak sakallarının arasında bir alev topu görüntüsündeki dudaklarıyla gülümsedi. ''Bedrettin karındaşımızın tutkusunun böyle bir karşılaşmayla giderileceğini ummazdık. Kitabınızdan bir punt bulduğunuzda biz gelmeyi kurardık.'' Haldun iki eliyle kavradı Bedrettin'in ellerini. ''Tanışmak bizi mutlu kıldı.'' Bedrettin gelenin kimliğini anlamıştı. Hafif eğilerek selamladı. Ellerindeki diri elleri sıktı sevecenlikle. ''Böylesi bir onuru nice öderiz Haldun ustamız.'' dedi tanıştırmayı beklemeden. Ve elinde olmadan Haldun'un kitabındaki bir cümle canlandı belleğinde. ''Bu benim yazdığım tarih yeni bir bilimin ürünüdür. Bu bilimi ilk kez ben buldum ve uyguladım.'' Böylesine kesin konuşabilmek için gerçekten bilginin anlamını iyi kavramak gerek. İşte karşısındaki böyle bir usta ve övünme değil sözleri, okuduğu kadarıyla bir gerçeğin açıklanması, içtenlikle tamamladı sözlerini suskuyu bölmek için. Son düzenlemeyi bitirdiğinizde okuma olanağını da bağışlamanızı dilerim. Ben ise bitmeden önce düzeltmeleri birlikte yapmayı isterdim. Aman efendim, saltı öğrenmek aydınlanmaktır amacım. İnsan vardır bildiğini unutur. İnsan da vardır ki öğrenirken öğretir Bedrettin Bilge. Gözleri mavi mavi balkıdı Bedrettin'in. Başını eğdi, istekleri gerçekleşmiş gibi. Haldun bağdaş kurup oturduktan sonra soran bakışlarla süzdü tümünü. Mübarek Şah hemen anladı bakışlardaki soru işaretini. Bedrettin'e döndü. ''Diyordunuz ki insanlık çeşitli evrimler geçirerek gelmekte, gelişim çizgisinde durmaksızın ilerlemektedir. Çamurdan yaratılma, bir damla suya indirgeme hep bu doğal gelişimin başlangıcı ve uzantısıdır. Biz burada bir noktanın unutulduğu kanısındaydık. Siz unutulan hiçbir şey olmadığını belirtiyordunuz. Sürdürelim mi?'' Haldun tartışmanın en can alıcı noktasına geldiğini anlayarak sevindi. Bedrettin börkünü belli belirsiz eğip yanıtladı Mübarek Şah'ı. ''Evet, biz unutulan bir nokta bulunmadığını savunuyoruz. Çünkü insanlığın gelişmesini izlediğimizde varlıkların durmaksızın ilerlediğini seziyoruz. Üstelik salt insan da değil ilerleyen tüm varlıklar. Öyleyse sürüp giden bir gelişme kaynaşması olduğu apaçıktır. Ve kutsal kitaplar gözlerimizi bu gelişmeye çevirme çabasındadırlar. Sözünü ettikleri kanıtlar hep bunu sağlamak amacına yöneliktir.'' Biz bağnazca değerlendirip gerçeği görmezlikten gelirsek, sonuçlarda yanıldığımız bir yana bilimin ilerlemesini engelleriz. Buna da bilgelik sahanını yüklenen ya da yükümlenen kişilerin hakkı olmamak gerekir. İbni Haldun sevinçle açtı gözlerini. Onun bir nefeslenmesi sanıp bekledi bir süre. Bedrettin'in kendisine baktığını görünce katıldı tartışmaya. Biz bu konuda tümüyle Bedrettin karındaşımıza katılıyoruz. Bir soluk gibi dolandı sözleri. Dinleyenler o soluğun önünde direnmek mümkün değilmişçesine kıpırdandılar. Bir dalgalanma kapladı geniş salonu, sürüp gitti bir süre. Arkası gelsin diye bekleşerek kulaklarını uzattılar bilgelere doğru. Daha bir toplaşıp yumaklaştı öğrenciler. Sanki Haldun Usta'ya olduğu gibi Sultan Sarayı'na da haber iletilmişçesine Berkok'un ayaklarının ucuna basa basa sokulduğu görüldü. Dinleyiciler gürültü etmeksizin kalkmaya davranıyorlardı ki bir işaretiyle durdurdu onları Berkok. Dizlerinin üstüne çökerek aralarına karıştı. Seyit Şerif gözlerini kıstı. Siz de bu konuda ilk öğretmen Aristo'nun fikrine katılıyorsunuz demek. Hiçbir şey yoktan var olmamıştır, görüşünü paylaşıyorsunuz. Mübarek Şah kendince en özgün sözleri bulmak amacıyla yutkundu bir iki. Sokrates de aynı görüşü kesinlemektedir kendince. Ancak kutsal kitapların tümü Tanrı'nın her şeyi yoktan var ettiğini savlamaktadır. O zaman bilgimiz inancımızla çatışma haline gelmemekte midir? Haldun gelir gelmez tartışmanın yönetmeni durumuna girmişti. Bakışlarını Bedrettin'e çevirdi. Gözleriyle yanıtla soruyu karşıtırtmasında bulundu. Bedrettin, inancımızın temeli olan kutsal kitaplar ilk oluşumdan söz etmektedirler. Biz burada gelişimi tartışmaktayız. Elbet Tanrı yoktan var edicidir. Bu tartışmamızın dışında kalmaktadır. Çünkü kutsal kitapların tümünde buyurduğunuz gibi yazılmaktadır. Söylemek istediğimiz bilimin araştırmalarını bu ilk oluşumdan başlayarak getirmesi gerektiğidir. Ve çamur dediğimiz zaman suyun toprak ve öteki madenlerle karışmasından oluşan bir varlığı belirtiyoruz biz. Gelişim işte bu belirtilen noktadan başlamıştır diyoruz. Yeni bir duraklamayla gözlerini gezdirdi bilgelerin üstünde. Haldun Bedrettin'in duraklamasından yararlanarak atıldı. Evet, biz de varlıkların madenlerden başlayarak yavaş yavaş ve benzeri görülmemiş bir şekilde tabaka tabaka yaratılmış olduğunu görmüşüzdür. Maden, bitki ve hayvanların bileşiminde aynı elementlere rastlamaktayız. Madenin en gelişmiş türü bitkinin en ilkel türüne, bitkinin en gelişmiş türü de hayvanın en aşağı türüne çok yakındır. Hayvanın en gelişmiş türü ise insanın ilkel türüne yakındır. Bu konuda örnek vermek de mümkündür. Madenler hep bilmekteyiz ki tohumsuz yetişir. Tohumsuz yetişen bitkiler de vardır. Bitkilerin en gelişmişi ise hurma ve üzümdür. Ve hayvanların en ilkeli sayılan inci sedefiyle salyangoza yakındırlar. Nitekim usta araştırmacılarımız kesinlikle ortaya koymuşlardır ki bu hayvanda salt dokunma ve yoklama duyuları vardır. Diğer duyular henüz gelişmemiştir. Sözünü ettiğimiz bitkiler bu hayvan türüne girmeye elverişlidir. Sorunu böyle aldığımız zaman bu hayvanlar arasındaki bileşiklik söz konusu olmaktadır. Ve bu türlerin kendi ailelerindeki en gelişmiş olanı kendinden daha gelişmiş hayvan türünden en ilkelinin biçimine girmeye elverişlidir. İşte Bedrettin karındaşımızın sözüne ettiği ve doğal gelişim diye çok güzel adlandırdığı kural böyle meydana gelmiştir. Ve hayvan türünün en gelişmişi giderek düşünce sahibi insanın meydana gelmesine kadar yükselmiştir. Örneğin maymun ve şebek gibi. Bazı hayvanlar anlayış ve duyuları bakımından insan ortamına yükselmişlerse de fikir ve düşüncede aynı yüceliğe ulaşamamışlardır. İşte bu hayvanlardan insanın en ilkel olanı başlamıştır. Bir sessizlik kaplamıştı yöreyi. Herkes nefes almaktan sakınırcasına gözlerini Haldun'un ağzına yapıştırmış, kulaklarından belleğine inen sözlerin gerçek mi, bir düşün bulanıklığını mı taşıdığını ölçmekle uğraşıyorlar. Bedrettin birden kıpırdandı. Evet, bizim de söylemek istediğimiz bu. Ustamız gerçek bilginin keskinliğiyle tüm alışkanlıklarımızı, inançlarımızı yıkan bir kanıt getirdi. İnanıyoruz ki insan dediğimiz yaratık ancak bu değişikliklere uğraya uğraya günümüze varabilmiştir. Buna doğal yoksunlukları ya da fazlalıkları da eklersek, kimi bölgelerin gelişmişliğini, kimi bölgelerde ilkelliğin sürüp gitmesini de yorumlamış oluruz. Tam dediğiniz gibi, Yunan'ın, Roma'nın gelişmişliği, hatta Yunan filozoflarının bizden çok ileride bilgileri kurallara bağlayabilmesinin nedeni de bu. Doğa kuralları orası için verilmiş olup ve insanlar erken gelişmişler. Buna tartışma olanağı da eklenince ufukları aşacak bir gelişme çizgisini tutturmuşlar. Biri bırakıp biri alıyordu. Bilgi çavlanının gürültüsü medresenin tavanında yankılar uyandırarak daha bir genişliyor, büyüyor. Bedrettin sürdürdü konuşmayı. Nitekim bugün bu bilgiler bizim için yola çıkılması gerekli başlangıç niteliğindedir. Ve ustamızın derin bir görüşle belirttikleri gibi ancak söylenenlerin üstüne yeni bir şey ekleyebildiğimizde gelişmeden söz etme hakkını kazanırız.
Bedrettin karındaşımız haklıdır.
Derken ezan okundu. Bir an saygıyla susup dinlediler. Sonra tümü birden akşam namazına davrandılar. Dördü de Berkok'un orada olduğunu o zaman sezinlediler. Kendi tartışmalarına öylesine dalmışlardı ki gelen gidenden habersizdiler. Kalkıp onlarla birlikte yürüyünce irkildiler. Sonra yol verip ardına düşerek öğrencilerin önünden hemen yanındaki camiye yöneldiler. Berkok tüm direnmelerine karşın aralarına sokuldu hemen. ''Biz geçiciyiz ustalar, ancak size değer verdiğimiz ölçüde geleceğe kalabilecek, üstüne insanların yönetilmesi gibi bir ağır yük yüklenmiş insanlarız. Öylesi bir tartışma ve bilgi hazinesi sundunuz ki bize, önünüzde yürümek utancından kurtardınız. Bırakınız sizinle olmanın onurunu paylaşalım ve namazdan sonra ayrılmayınız, bu güzel tartışmayı sarayda sürdürelim.'' Bir koluna Holden'u, bir koluna Seyit Şerif'i aldı. Mübarek Şah elini uzatan hocası Şerif'e doğru kayarken Haldun da Bedrettin'in elini yakaladı. Ehzer avlusunun ortasına bir sanat anıtı olarak dikilmiş şadırvanın yöresinde çözüldüler. Aceleyle abdest alarak camiye girdiler. Namazdan sonra bekletilmekte olan atlara binerek korumaların arasında saraya yöneldiler. Berkok gelişim kuralları konusundaki bilgilerini durmaksızın aklından geçiriyordu. Atını Şerif'in yanına sürdü. Kaftanınızın altında bir hazine sakladığınızı bildirmediniz bize. Nedenli gücensek haklı olduğumuz inancındayız. Yepyeni bilgiler getiriyordu sultanım. Diledim ki kendisi de çok derin, çok anlamlı yeni bilgiler getirmiş bulunan İbni Haldun Usta'nın sınavından bir geçsin. Ama bizim götürmemize zaman bırakmadan kendileri onurlandırdılar. Ve gördüğünüz gibi sınav fikirdaşlıkla sonuçlandı.
Evet, görmekten de kıvandım ayrıca.
Haldun Bedrettin'in yanında at sürüyordu. Sizinle daha önceden tanışmak isterdim. Söylediklerinizden çok yararlandım. Kitabımın düzeltmelerini, açıklamalarınızı da göz önünde bulundurarak yapacağım. O yüzden bana yardım edeceğinizden kuşku duymuyorum. Az önce de belirttim efendim. Mısır'a geldiğimden bu yana kitabınızdan söz ediliyor. Ustalarım bıraksaydılar çoktan eteğinize yüz sürmüş, bilginizden aydınlanmayı istemiştim. Ama sanıyorum ki onlar benim bu olgunluğa geldiğimden kuşkulandıkları için sizi rahatsız etmekten çekinmişlerdi.
Rahatsızlık? O ne demek? Sizin gibi bir yoldaş kazanmak ancak sevindirir beni.
Hep layık olmadığım biçimde yüceltiyorsunuz beni efendim. Umarım ve dilerim ki yüzünüzü kara çıkarmam.
Ben bundan güvenliyim. Yarın sabahtan başlayarak her gün zamanınızın yarısını bana veriniz. Araştırmalarımı, belgelerimi, tanıt ve kanıtlarımı birlikte inceleyelim. Salt okumakla yetinmemiş, her cümle her konu üstüne tartışarak birlikte aydınlığa varmış oluruz. Kabul ediyor musunuz?
Bana kalsa yarını bekleyemem efendim, hemen derim. Öyleyse bundan öte tarihi alışılmışın dışında gevezeliklere, düşlere dayanarak değil de maddi verilere dayanarak incelerken bir yoldaş edindiğimden güven duyabilirim değil mi? Bir çırak bulduğunuzdan kuşkunuz olmasın. Saraya yaklaşmışlardı, kapılar kendiliğinden açıldı. Muhafız başı koşturup sultanın atını tuttu. Onu izleyen öteki görevliler her birinin inmesine yardımcı oldular. Mermer basamaklarda konukların gelmesini bekledi Berkok, sonra adımlamaya başladı. Yüzyıllardır geleneği ve göreneği olan bir sarayı ilk kez görüyordu Bedrettin. Bu nedenle belli etmeksizin inceliyor her yanını. Sürekli gelişen bir inceliğin nice görkem yarattığını yerleştiriyor belleğine. Ehzer'de yarım kalan tartışmanın sürmesi için yerinde duramıyor Berkok ama ilkin sofraya çağrılıyor tümünü. Yine sarayda oturdukları bir gün okuma zamanı gelen oğlu Ferenc'in öğretmeni kim olacak sorusu takılıyor aklına Berkok'un. Bilgelerden her birini döndürüp dolaştırıyor. Her biri bir ötekinden ağır basıyor ilk bakışta. Haldun yepyeni bir tarih bilimcisi. Mübarek Şah kutsal kitabın yorumunda büyük usta. Seyit Şerif hukuk alanında en tanınmış olanları. Bir de Bedrettin var. Her alanda doruktakilerle en yetkin tartışmaları yapıp sözünü tümüne kabul ettiren. Seçim güçlüğü şaşırttı Berkok'u. Kendisi önerse birini kırabilir. Kıranda da bilge gücenikliğini sarınır durduk yerde. Gönlü Bedrettin'e ağdırmakla birlikte kendilerinin kararlaştırmasını sağlamak amacıyla ortaya attı düşüncesini. Düşündük ki Ferenc okuma dönemine gelmiştir. Sizden dileğimiz vardır. Söz Egemen'in öğrenmesine döndü bir süre. Sonra duruldu, duraksadı tartışma. Ve Haldun kendi düşüncesini belirtti. Bize sorarsanız böylesine ağır bir yükümlülüğü kaldırmak için genç ve sağlam omuzlar gerekli. Eğer yatsınmazsa Bedrettin karındaşımızın öğretmenliği almasını dilerdik. Mübarek Şah'la Said de sakallarını avuçlayarak katıldılar bu öneriye. Berkok gözlerini Bedrettin'e dikti. Umarız esirgemezsiniz bu onuru bizden. Büyük bir sorumluluk bu diye söylendi Bedrettin ikircikli ikircikli. Üstesinden gelmek güç. Değerli öğretmenlerimiz bizden yardımlarını esirgemezlerse yüklerini kaldırmak için çabalarız. Sevecen sevecen nefeslendi Berkok.
Bize bir ödev düşende yerine getirmek boynumuzun borcudur dedi Seyyid Şerif. Düşeceğini sanmamakla birlikte Bedreddin bilgimizin buyruğuna uymak sevindirir bizi dedi Mübarek Şah. Haldun ses çıkarmadan bakıyordu tümüne. Önerisinin beğenilip kabullenilmesinden mutluydu sanki. Bir değeri gerçek yerine oturtmuşçasına sevinçli kıpır kıpırdı davranışları. Ferencimizin eğitimi için hemen bir salon hazırlansın diye buyurdu Berkok ellerini çırparak. Sonra öğretmeni Bedrettin Bilge içinde rahat edeceği bir daire hazırlansın tezden diye tamamladı. Bedrettin buyruğu alan kölenin sekerek çıkmasından sonra biz dilerdik ki sultanım sarayda kalmayalım. Neden derseniz Haldun ustamızdan öğreneceklerimiz vardır. Haldun sevgiyle atıldı. Yardımlarınızdan ötürü unutulmayacak minnet altında bırakırsınız bizi. İbret kitabımız esirgemediğiniz düzeltmelerle öyle sanıyoruz ki kendi konusunda yazılmış en değerli toplu yapıtlardan biri oldu. Özellikle doğu bilimleri konusunda sakınmadığınız katkılara sultan önünde saygımızı belirtmek olanağını bağışladınız. Bedrettin uzun uzun süzdü Haldun'u. Bilmem neden bugün bizi utandırmak istiyorsunuz ustam. Biliniz ki almaktan öte bir kaygımız olmadı kitabımızdan. Okumuş, sizinle görüşmüş olmaktan yaşamamızın en büyük mutluluğuna erdik. Şerif ve mübarek şah ustalarımızın öğütleriyle gördüğümüzü daha aydınlık, öğrendiğimizi daha derin kavramak kıvancına erdik. Asıl biz bunca minneti nice ödeyeceğiz? Berkok birbirine bir diğerine çeviriyor bakışlarını. Gerçek bilim adamlarının içtenliği ve alçak gönüllülüğü içinde birbirlerini yüceltiyorlar. Bunların rahatlığına ermemiş olanları düşündü. Yıllardır Ehzer'de ders izler, bir başkasının bir küçücük yanlışını yakalayan ham bilginleri geçirdi aklından. İlk işleri kendinden önceki ustayı yıkıp onun tahtına oturmak çabasına girişmek olurdu. Bunlar öyle değil, her biri kendi bilgisinin sağlamlığından güvenli. Tartışırken incitici olmuyorlar hiç, ucuzlayıcı, küçümseyici değil, tam tersine övücü, yüceltici davranıyorlar. Neden bu? Sanki soruyu sesli okumuş, Mübarek Şah cevabını veriyor. Böyle konuşmayınız Bedrettin karındaşımız. Bilmekteyiz ki birlikte olmanın yararını tümümüz paylaşıyoruz. Yani bilgiler filizlenecekse bizim birbirimizle tartışma olanağı bulmamızdan filizlenecekler. Eski Bağdat'ın ve o Bağdat'ta gelişen bilimin yüceliği, bilginlerin büyüklüğünden çok bir arada bulunup tartışabilmelerindendir. Berkok şaşkınlıkla baktı. Bu kanı yanlış geliyordu ona. Ama Arabiler, Farabiler, Sinalar, Şiraziler olmasa nasıl yücelirdi bilgi? Birbirlerinin dediklerini çok iyi anlamışların birliğinde gülüverdiler. Haldun tümünün yerine cevapladı Berkok'un sorusunu. Bizim onları küçümsediğimizi sanmadınız umarız. Tam tersine yücelttik. Bir dağda doruk yoksa etekle tepe birbirine çok yakındır. Bilgi de öyledir. Eğer bir doruk olursa bilgide, sonrakiler onu aşmak isteyeceklerinden gelişme hep dorukta olur. Abbasi döneminin Bağdat'ı da öyle işte. Her biri deniz gibi bilgi yüklenmiş kaç bilgin var bir arada. Ve bunların tartışması nice yüce olmaktadır ki en akılsızın beynine bilgi akıtmaktadır. Bulutların çarpışmasından şimşek ve dahi yıldırım doğar sultanım. Bilgilerin tartışmasından ise gerçek. İşte bugün Seyyid Şerif Mübarek Şah ve dahi Bedrettin gibi bilginlerle bulunmak mutluluğuna eriyorsak o günlerdeki tartışmaların sonucudur bu. Ben sanmıştım ki eğer o tartışmalar olmasa o yüce bilginler de olmayacaktır. Bu kez Bedrettin kimseye bırakmadı sözü. O yüce bilginler olacaktır sultanım ama yücelikleri böylesine göz kamaştırıcı olmayacaktır. Bilgi toplumsal bir işlevdir. Ancak toplumun yararına sunulduğunda bir gelişim sağlar, gelişimlere katkıda bulunur. Tek tek bir bilginin elinde kalması yararını küçültür. Çünkü bilgi yeryüzünün en güç elde edilen değeridir. Ve tek bilgin buna yücelinceye, bunu kamunun yararına sununcaya çok zaman geçebilir. Gecikmiş bilgi de yararsızdır. Oysa tartışmalar, eleştiriler ve karşıt düşüncelerle olgunlaşıp kaynaşan bir bilgi gerçeğe yaklaşmış demektir. Yaklaşmış mı? Tartışma giderek hızlanıyordu. Üç bilgin gülerek baktılar Berkok'a. Bedrettin, evet. İlk öğretmen Aristo'nun bir sözü vardır. Gerçeğe en yakın olan veri rakamlardır. Onlar da insan beyninin ürettiği varsayımlardır der. Varsayım? Çok tuhaf. Evet, bilgi varsayım ve bu varsayımlara duyulan kuşkunun getirdiği yeni varsayımlardan gelişir. Bakınız hemen aklıma geliveren bir varsayımı vardır Aristo'nun. Görece diye tüm varlığı başka nesnelere bağlı olduğu veya herhangi bir şekilde bir başka şeye oranlanma niteliğine denir.
Söz gelimi en büyük tüm varlığı başka bir şeye göre söylemiş olmaktan ileri gelir. Çünkü onun daha büyük olması bir şeye göredir. İşte rakamlar da bu göreceliğin gerçeğe en yakın biçimde belirtilmesidir. Mübarek Şah özellikle kutsal kitabın açıklamalarında doruğa çıkmıştı. Bedrettin kendisinin bile bilmediği yeni şeyler getiriyor şimdi. Yatsımadan önce bir iyice anlamalı denilenleri. Buyurduklarınız Aristo'nun kesin sözleri mi? Evet, aklımda kaldığınca kitabında şöyle demekteydi. Bazı şeyhlerin kendilerinden başka bir nedeni var. Başka bazı şeyler içinse nedenleri kendilerinden ayrı değildir. Bundan özler arasında da doğrudan doğruya olanlar, başka bir deyimle ilke olanlar bulunduğu anlaşılıyor. Ve bu özlerin salt var olduklarının değil, aynı zamanda ne olduklarının varsayılması veya bunları başka türlü bildirmek gerekir. Aritmetikçinin yaptığı tam budur. Çünkü o hem birliğin ne olduğunu hem de var olduğunu varsayar. Çok iyi anımsıyorum, söyledikleri tam buydu. Böyle olunca sayıların bir varsayım olduğu da açıktır. Haldun söylenenleri aklında evirip çevirdi bir süre. İlk öğretmen ilerleyen bilgiye karşın bile buyruğunu yürütmekte daha. Düşünüyorum da şaşıyorum çok zaman. Mübarek Şah Aristo'nun sözleri bir kanıt gibi gelince susmuştu. Biliyorlardı ki Bedrettin eski ustaları kendi dillerinden, eski kitaplardan okumuştur. O yüzden kendilerinden ileridedir bu konuda. Haldun şaşkınlığını belirtince Berkok girdi söze. Şaşıyor musunuz? Neden? Ben ki tarih aşamaları içinde insanlığın madenden bugünkü oluşumuna varıncaya durmaksızın yüceldiğini kanıtlayarak yazmış bir insanım. Bizden 2000 yıl önce yaşamış bir insan hala söyleşilerimize ışık tutuyor. Beklediler, sözünün sonunu getirmiyordu. Aklına bir şey gelmişti, onu çözümlemeye uğraşıyor gibi dalıp gitmişti. Berkok Bedrettin'e baktı. Bir an daha sürdürdüler suskunluğunu. Bedrettin yanıtladı Haldun'un konuşmasını. Bu eskinin bugüne göre yüceliğinden değil. Haldun bir çözüm yakalamış, bir gizin ucunu bulmuş gibi sevinçle baktı. Değil mi? Nasıl? Sizin kitabınızda yazılanlara yürekten inanıyorum ben. Ayrıca 2000 yıl önceki bilgilerin sonucu olduğuna da. Çünkü siz araştırmalarınızı yeryüzünde hiçbir şey yoktur, hiçbir bilgi bulunmamaktadır diye başlamadınız. 2000 yıldır Yunan ustalarından bu yana yoğunlaşıp gelişerek gelen bilgiyi kullanarak yaptınız. Örneğin pek çok tarihçinin yanlışlarını buldunuz. Belirttikleri rakamların mümkün olmayacağını kesin kanıtlarla ortaya koydunuz. Birinci kitapta Musa ve Firavun olayının yanlışını anlatırken rakamlarda insan üremesinin karşılaştırmasını yaptınız. Bir varsayımın karşısına daha kesin başka varsayımlarla çıkarak karşılaştırdınız ve haklılığınız kesinleştiği için yanlışı belirttiniz. Bunu yaparken isterseniz dinleyin, isterseniz bilinçsizce davranmış olun, bu eski ustanın koyduğu kurallardan yola çıktınız. Ama çok daha gelişmiş ve karşılaştırmayı kolaylaştırmış bir uygulamayla yaptınız bunu. Aristo'ya dayandığını bilmiyordum. Ama karşılaştırma bilimini biliyordunuz. Bilinçaltınıza yerleştirmiş ve sizden önceki belgelere kuşku duyarak bakmayı, onları karşılaştırmalardan, bilimin verilerinden geçirdikten sonra doğruluğuna inanmayı öğrenmiştiniz. Evet, çok haklısınız Bedrettin Molla'mız. Az önce çözemediğim buydu. Aristo 2000 yıl önce bunları ilk sezinleyen olmuş. O sezinlemese bilim dünyasının bir başka yıldızı sezinleyecektir. Ama er, ama geç. Onun için öğrenciler için bu ilk bilgiydi. Kim bilir nasıl heyecanlanmışlardır. Bizim içinse bilinç altında bir sezgi haline gelmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum zaman dinlen en büyük aşamayı. Yaşamım bunu aramakla geçti. Bilimsel yöntemlerle açıkladım gelişimleri. Ama bu küçük tartışma yaptığımın güzelliğine ve sağlamlığına daha bir inandırdı beni. Teşekkür ederim. Asıl ben ve bizden sonrakiler teşekkür edecek size. Aristo nasıl ilk öğretmen olarak bilimin varsayımlara ve karşıtlıklara dayandığını getirdiyse, siz de bu karşıtlıklardan, yine Aristo'nun deyimiyle belirtmek istiyorum izninizle, diyalektik yoldan yepyeni bir tarih anlayışını getirdiniz. Tüm eski bilimleri de geliştirmektir bu ve öyle sanıyorum ki değerli öğretmenim, yapıdığınız yüzyıllar sonrasında bile yine eskilerin deyimiyle akademilerin en değerli bilim tohumu sayılmaya devam edecektir. Ben buncasını ummadım, düşünmedim de. Zamanımın bilgisiyle geçmişi bir tarayıp değerlendirmekti tüm amacım. Ama bunu yapmakla yepyeni bir bilim dalı buldunuz ve bu bilim dalı gelecekte insanlık için çok büyük aşamalar getirecektir. Yıllardır aramaktayım ben. Aslında aradıklarım sizin yapıtınızda gözler önüne serilivermiş. Çözemediğim birçok soruyu sizin kitabınızı okudukça, size sorup açıklamalarınızı öğrendikçe kavruyorum.
Daha bir aydınlanıyor ayrıntılar önümde. İnsanlığın madenden bugüne gelişmesi, göçebelikten yerleşikliğe geçiş ve sizin daha başlangıçta belirttiğiniz gibi gereksinimin bilgiden önce gelmesi. İşte aslında olaylara bakış açısını bu cümlenin içinde vermişsiniz bence. İnsanlığın gelişmesini bu gözle yeniden inceleyecek olanlar yeni dünyalar, yeni gelişmeler düşünüp bulacaklardır kuşkusuz. Onlardan biri olmayı öyle isterdim ki. Olacaksınız. Gerçekten tüm bilgi yaşamım bu cümlenin keskinliğine varmak için aramakla geçti benim. Çeşitli nedenlere dayıyordum ateşin bulunmasını, giysinin yapılmasını. İlk tekerin arabaya takılması, ilk taşın sivriltilip silah haline getirilmesi önceleri hep bir akıllının buluşu gibi geliyordu bana. Sonra anladım ki insan denen yaratık binlerce yıl eti çiğ yemiştir. Ateşte ısınmanın ve pişirmenin güzelliğini bir rastlantıyla öğrenmiştir. Ve değişmez bir yasası haline getirmiştir bunu. İlk tekerlek de öyle gerektiği için öğrenilmiş ve yapılmıştır. Sonraki tarih olaylarına da bu gözle baktığım zaman sizin az önce buyurduğunuz sonucu gördüm. Bilim tüm toplumsal çilelerin karşılığıdır. Önce uygulanmaktadır bir şey, sonra belli bir kural haline gelmektedir. Alışkanlık olmaktadır demek daha yerinde bir söyleyiştir. Ben sezinlemeden nasıl diyalektiği uygulayıp yepyeni bir tarih bilimi buldumsa, siz de bundan ilerleyerek gelecekteki aşamaları belirleyeceksiniz. Berkok Mübarek Şah'ın sessiz, dalgın ama coşkulu bir gözlemcilikle izlediğini sezinleyince daha bir dikkat kesildi. Şimdi burada konuşulanlar bilginin anahtarını seriyordu önüne. Biri neredeyse 80'ine yaklaşmış, öteki daha yaşam merdiveninin başında sayılacak yaşta iki insan. İki akran, iki yaştaş gibi sürdürmekteler söyleşiyi. Bilginin yaşı yoktur sözü önünde doğrulanmakta. İşte Haldun, yazdığı kitapla doğru sanılan pek çok şeyin yanlışlığını, olanaksızlığını ispatlamış. Ve işte Bedrettin, bilginin sürekliliğini kendi özünde özümlemişlerin rahatlığıyla bu doğrulara kendi aydınlığını eklemekte. Ve yaşlı bilge, yeni aşamasını hiç alınmadan kabullenip daha bir sarılıyor gencine. Gözleri yaşardı. Şu tartışma vurup kırmadan yengi ya da yenilgiden nice uzak, insan için nice çekici, sultan olmak yerine bilgin olmayı ister miydim sorusu burgulandı belleğinde bir an. Ürperdi hemen ardından. Şu gencecik adam dünyanın öteki ucundan geliyor, bilgisini daha da derinleştirmek, en tepeye tırmanmak amacıyla. Ve görüyoruz ki 80 yıllık yaşamı bilginin ardında tüketmiş birinden aşağı değil. Demek ki bilgi de kendi adamını ayrıca seçmekte. Taht nice seçiyorsa. Rahatladık kendi sorusunu yanıtlamaktan. Gecenin bu zamanında onları yollamasının olanaksızlığını düşündü aynı anda, ellerini çırptı. Bilgelere dairelerinin gösterilmesini buyurarak tümüne iyi uykular dileyip kalktı. Berkok çıkar çıkmaz bilgeler de sözleri tükenmişlerin suskusuyla yol göstericilerinin ardına düştüler. Yorgun, yorgun.